Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Vesselamun alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak arzusuyla, amacıyla akrabaları ve hısımlarını sizlerle paylaşmaya çalıştığımız bu Gül Sohbetleri programımızda Hazreti Ayşe annemizin 3. bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak kaldığımız yerden hiç zaman kaybetmeden devam ederek hep beraber inşallah o güzel gülistana girip o güzel güllerden güller devşirerek dikenleşmiş hayatımızı yeniden güllük, gülistanlık haline getirme arzusuyla, duasıyla efendim. İslam güneşinin doğuşu üzerinden 12 sene geçmiş, 13. yıla girilmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın işaretiyle Medine'ye hicret etmeye başlayan sahabiler, büyüklü küçüklü gruplar halinde mümkün olduğunca gizli hareket ederek Medine'ye gittiler. Yani hicret ettiler. Bütün sahabe Medine'ye hicret etmişti. Sadece zalim müşrikler tarafından yakalanarak hapsedilip işkenceler altında tutulan mahkumlar gidememişlerdi. Bu arada köle ve sahipsizlerle güçsüzlerden de bir kısmı kalmış, bütün girişimlerine rağmen Medine'ye gidememişlerdi. Bunlar zayıflar. Bunların dışında Mekke'de Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali, Abdullah bin Ebubekir gibi Peygamber Efendimizin beklettiği, kendisi de Mekke'de beklettiği birkaç sahabi de kalmıştı. Yani Mekke artık boşalmış gibiydi. Mekke müşrikleri Müslümanların görülmemiş bir fedakarlık anlayışı içinde evlerini, barklarını, dükkanlarını terk edip gittiklerini hayretle görmüşlerdi. Allah ve Resulüne iman edip Peygamberler Sultanı'nın ashabı olma gibi bir nimeti tepen müşrikler, Allah Resulü'nü göz hapsine almışlardı. Her ne kadar Allah Resulü'nün Mekke'den ayrılacağına ihtimal vermiyorlarsa da, yine ne olur ne olmaz diye Peygamberler Sultanı'nı sürekli göz hapsinde tutuyorlardı. Öyle ki her hareketini adım adım izliyor, izletiyorlardı. Mekke müşrikleri, Mekkeli sahabilerin çoluk çocuklarıyla birlikte Medine'ye hicret ettiklerini anladıklarında aslında iş işten geçmişti. Bu anlamlı hicret ile Peygamber Efendimizin de zamanı geldiğinde oraya göçüp Medine'de yurt tutacağını anlayan müşrikler telaşlandılar. Hemen Darun Nedve adını verdikleri karanlık meclislerinde bir araya geldiler. Efendim, 2. Akabe biatından sonra başlayan hicret ile Müslümanların Medine'de toplanarak ortak bir kuvvet meydana getirmesi ve böylece İslam'ın gelişmesi Mekke müşriklerini çok ciddi bir şekilde endişeye düşürmüştü. Darun Nedve denen yer aslında Kusay bin Kilab'ın eviydi. Ama bu yıllardan beri müşriklerin yönetim merkezi haline gelmişti. Önemli işlerini mutlaka orada karara bağlarlardı. Mekke müşrikleri hayatlarının en korkunç kararlarını almak için toplanmışlardı yine. Bu toplantıya Mekke'nin bütün müşrik kabileleri katılmış, liderler bazında yalnız. Buna rağmen sayıları yüze geçmişti. Evet, toplantı ve alacakları kararlardan haberdar olmasınlar diye Hazreti Peygamber'in kabilesi olan Haşim oğullarından hiçbirini bu önemli toplantıya çağırmamışlardı. Buna rağmen sürekli müşriklerle beraber olduğu ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a düşmanlıkta herkesten daha şiddetli düşman olduğu için Haşim oğulları kabilesinden olsa da Ebu Leheb'i çağırmışlardı. O hainin dışında bu önemli toplantıda Haşim oğullarından hiç kimse yoktu. Toplantıya katılan herkes kendince bir fikir ileri sürdü. Fakat bu fikirler pek kabul görmedi. Bütün konuşma ve tartışmalardan sonra neticede onun hakkında üç şeyden birini yapmaya karar verdiler. Yani üç şeyden birini yapalım dediler. Bu üçünden de birini seçecekler. Bir grubun kararı şöyleydi. Onu tutup bağlayalım. Prangaya zincire vurup hapsedelim. Bir görüş buydu. Bir diğer görüş, Mekke'den zorla sürüp çıkaralım. Issız bir çöle götürüp bırakalım. Bu ikinci görüştü. Üçüncü görüş, öldürelim. Onu öldürüp ortadan kaldırmaktan başka çaremiz yoktur. Bunca fikir bu üç şıkta özetlendi. Fakat tam bir netice çıkmadı. Ateşli konuşmalarından sonra en sonunda hain meclisten hain karar çıktı. Onu öldürelim. Onu öldürüp ortadan kaldırmaktan başka çaremiz yoktur. Fakat bunun da Haşimoğulları ve onun arkadaşlarınca kabul edilmeyeceği hepimizce malumdur. Onu öyle bir şekilde öldürelim ki bunun neticesinde çıkacak kısas ve davasını ortadan kaldırır ve hiçbir pürüz bırakmaz. Peki ne olsun dediler? İçimizden her kabileden güçlü kuvvetli, gözü pek, şerefli, soylu, yiğit birer delikanlı adam seçelim. Onlardan her birine keskin birer kılıç verelim. Onlar da gidip ellerindeki keskin kılıçlarıyla hepsi bir tek adamın vuruşu gibi vurup onu öldürsünler. Yani hepsi birden atılıp aynı anda vurarak tek adamın vuruşu gibi vurup öldürsünler. Böylece ondan kurtulup rahata ermiş oluruz. Delikanlılar bunu bu şekilde yapınca onun kanı bütün kabilelere dağılmış olur. Onun kabilesi bütün kabilelerle savaşmaya güç yetiremez. Ne yapacak? Bizden diyet almaya mecbur kalırlar. Biz de onun kabilesine diyetini öderiz. Bu işte böyle biter. Efendim, bu onların kararıydı. Özet vermeye çalıştım. Onların kararı buydu. Bu cani karardan sonra hemen orada toplanan her kabileden en acımasız adamlarından cellatlar seçilip ellerine de keskin kılıçlar verildi. Ancak onların unuttuğu bir şey vardı. Her şey en ince ayrıntılarına kadar bilen, gören, işiten biri vardı. O Allah'tı Celle Celaluhu. Allah Teala Hazretleri müşriklerin almış oldukları bu hain kararı vahiy yoluyla Resulullah'a bildirdi. Evet efendim. Enfal suresinin 30. ayetidir bu. Dilerseniz sizlere metin meal paylaşayım ayeti kerimeyi. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ ve yemkurune ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Sadakallahul azim. Hani o kafirler ki seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni yurdundan sürüp çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kurarlarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Yani onların tuzaklarını bozuyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların, kurulan tuzakları bozanların en iyisidir. Evet, Allah vardı öyle ya, Allah Celle Celaluhu. Allah Teala Habibini hain müşriklere yem edecek değildi ya. İşte hemen Hazreti Cebrail'i gönderdi. Ve o aleyhisselama dedi ki sen geceleri üzerinde sürekli yattığın yatağında bu gece yatma. Bu kadar ifade etti Hazreti Cebrail Peygamber aleyhisselama. Onlar kendi taraflarında plan ve tuzaklarını kuruyorlardı ama Allah da onlara karşı bir plan kuruyor ve tuzaklarını başlarına geçiriyordu. Resulünü bu planı uygulamaya yöneltiyordu. Bu plan hicret planıydı. Onu öldürmeye karar vermişlerdi. Ona bu hain planı Allah Teala Hazretleri Hazreti Cebrail'i göndererek haber vermişti. Onlarla savaşma, onlara beddua veya başka bir eylem değil, oradan ayrıl emri gelmişti. Yerine göre düşmanla dalaşmamak, onlardan uzaklaşmak prensibini görürüz biz bu olayda. Şimdi efendim diyeceksiniz ki, Hazreti Ayşe annemizi anlatıyorum dediniz hocam, ne alakası var? İşte az sonra vereceğim örneğin anlaşılması için bu ön bilgiye ihtiyaç var ki siz de biliyorsunuz burayı çok ana fikir geçtim. Çünkü konum bütünüyle Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatı değil efendim. Hazreti Ayşe annemizi efendim paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Peygamberler Sultanı Hazreti Ebubekir'in evine sıkça gelir. Onları sıkça ziyaret eder. Orada bir müddet dinlenir, muhabbet ederlerdi. Bu ziyaretler akşam ve sabah saatlerinde olurdu. Bütün ev halkı buna alışmış, sürekli onun yolunu gözlerlerdi. Evet, şimdi annemiz devreye giriyor efendim. Yine bir gündü. Öğle olmak üzereydi. Güneş ortalığı kasıp kavuruyordu. Evdeki herkes gibi Hazreti Ayşe annemiz de neredeyse uyumak üzereydi. Hafif bir sesle kapı çalınca Ayşe annemiz bu vakitte kim gelir ki diye merak ederek kalkıp kapıyı açtı. Açar açmaz da Resulullah diye hayret ile şaşırarak bir an ne yapacağını bilemedi. Resulullah. Çünkü bu saatte beklemiyorlar. Sonra birden kızarıp başını önüne eğerek bir yandan yol gösterirken bir yandan da hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü diyordu. Resulullah Aleyhisselam o gün hiç adeti olmadığı bir saatte geldiği için uyumakta olan evin büyükleri de yerlerinden fırlayıp büyük bir coşkuyla atılıyorlar. Annemiz, babamız, her şeyimiz sana feda olsun ya Resulallah. Bu saatte hiç gelmezdiniz, hanemize şeref verdiniz. Buyurunuz ey Allah'ın Resulü diye, efendim elleri ayakları dolanırken üst başlarını da düzeltiyorlar bir taraftan. Anne babası Resulullah'a karşılarlarken Hazreti Ayşe annemiz de hemen içeri koşup soğuk şerbet vesaire getirerek ikram ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülleri bile kıskandıracak bir güzellikte tebessüm ederken o da mutluluk okyanusuna yelken açıverdi. Sonra da edepli bir şekilde bir kenara çekilip olanları izlemeye başladı. Şimdi burada hadiseyi Ayşe annemizin gözünden izlemeye çalışıyoruz. Farkındasınız zaten. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh sevgili peygamberimizi karşılayıp bir yandan konuşurken bir yandan da yer gösteriyordu. Gösterilen yere oturmuş olan peygamberimiz bir yandan Ayşe annemizin ikramını içerken hiç zaman geçirmeden konuya bir uyarı cümlesiyle girdi. Ey Ebu Bekir, yani ya Eba Bekr, lebeyk buyur ya Resulallah. Yanındaki kimseleri dışarı çıkar. Yanındaki kimseleri dışarı çıkar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin her yerde söylenmeyeceği prensibini bizzat yaşayarak öğretiyordu. Çünkü bazı kişiler bazı şeyleri kavrayamayabilirlerdi. Müslümanım ama şuna aklım ermiyor, şunu aklım almıyor diyenler çok değil mi? Evet. Ancak Aleyhisselam hiç böyle söylemezdi bu evde. İşte bundan dolayı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bir an şaşırıp kaldı. Çünkü o anda içeride sadece ev halkı vardı. Kendini çabuk toplayarak büyük bir güvenle şöyle cevap veriyor. Ya Resulallah, annem, babam, canım, kanım, her şeyim sana feda olsun. Bunlar benim ev halkım olup senin de ehlin ve mahremindir. Yani Ayşe annemize nişanlı aleyhisselam biliyorsunuz. Bunların hepsine güvenirim ben. Bizi gözetleyen yabancı bir kimse yoktur. Burada Hazreti Ebu Bekir Resulullah aleyhisselama bu aileye güvenilir mi, güvenilmez mi kısmını da aynı zamanda tasdik ettirmeyi düşünüyor. Eder mi etmez mi onu görecek. Diğer taraftan da ailesine yani yanındakilere güvendiğini ifade ediyor. Sada ima değil. Arkasından da anlaşılan çok önemli bir şeyle karşı karşıyayız diyor Hazreti Bekir. Resulullah Aleyhisselam Mekke'den çıkıp Medine'ye hicret etmek için Yüce Allah tarafından bana izin verildi. Evet. Resulullah sen sırrını söylüyor. Hicret izni. Hazreti Ebu Bekir heyecanla, nefesi kesile kesile, soluğu takıla takıla, ya Resulallah benim için seninle yoldaşlık, arkadaşlık, hicrette de arkadaşlık var mı? Bir anda ses soluk kesiliyor. Hazreti Ebu Bekir nefesini bile tutarak büyük bir ümitle Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek gül yüzüne bakıyor. Onunla beraber hicret arkadaşlığı var mıydı, yok muydu? Onun için Resulullah ile arkadaşlık her şeyin üzerinde bir şeydi. Aleyhisselam tek kelimelik cevap veriyor. Ne'am, yani evet. Resulullah Aleyhisselam evet buyurunca Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kendini tutamayarak ağlamaya başladı. Bir yandan ağlıyor, bir yandan da annem babam sana feda olsun ya Resulallah. Seninle yoldaşlığı, yol arkadaşlığı bana ihsan eden Allah'ıma hamdolsun. Evet ey Ebu Bekir, hicret arkadaşlığım sensin. Allahu Ekber. Hazreti Ayşe annemizin babası Hazreti Ebu Bekir bir yandan tekbir getirirken bir yandan da sevincinden ağlamaya başladı. Onun bu durumunu gören Hazreti Ayşe annemiz çok etkilendi. Yıllar sonra bile bu konuyu anlatırken sürekli kullandığı o cümleyi kullanacak. Aynısını burada da kullanıyor. Diyor ki sevincinden ağlayan ilk gördüğüm kişi sevgili babam Ebu Bekir'dir. Sevincinden ağlayan ilk gördüğüm kişi sevgili babam Ebu Bekir'dir. Evet, sadece o değil, bütün ev halkı büyük bir heyecan içine girmişti. Kendini toparlayan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh yine coşkuyla atıldı. Ey Allah'ın Resulü! Ben böyle bir şey içimden geçirdiğimden, ola ki yoldaşlık nasip olur diye düşündüğünden iki cins deve satın aldım ve onları besledim. Ben şu iki deveyi böyle büyük bir yolculuk için hazırlamıştım. Annem, babam, canım, kanım, her şeyim sana feda olsun. Bak, hangisini beğenirsen şu iki deveden birini sana hediye edeyim. Resulullah Aleyhisselam, onu ancak bedelini ödemek üzere alırım buyurdu. Onu ancak bedelini, ücretini, parasını ödemek üzere alırım. Hazreti Bekir radıyallahu anh ne kadar ısrar ettiyse de Peygamberimiz aleyhisselam kabul etmedi. Oysa onun çok hediyesini almıştı, ona çok hediye vermişti. Fakat bu başka bir şeydi. Bundan dolayı devenin parasını ödeyerek aldı. Yolculuk planı görüşüldü ve Peygamberimiz gerekli talimatı verdikten sonra evine döndü. Evet, bu sahneyi bize bütün ayrıntılarıyla Ayşe annemiz anlatır. Ben burada sadece Ayşe annemizin içinde olduğu kısımları sizlerle paylaşmaya çalıştım efendim. Evet, onlar da ailece bu büyük tarihi yolculuk için gizliden gizliye hazırlık yapmaya başladılar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh öteden beri Hazreti Peygamber'e yol arkadaşı olması için sürekli Allah'a dua etmişti. Bu amaçla Akabe biatından hemen sonra en iyilerinden iki deve almış, onları özenle beslemişti ki bunu az önce söyledik. Bu arada müşrik olduğu halde gizli yolları çok iyi bilen ve güvenilir bir adam olduğu için Abdullah bin Urayqıt kılavuz olarak tutuldu. İki deveyi ona emanet ettiler. 3 gün sonra sabahleyin Sevr Dağı'nda buluşmak üzere onunla anlaştılar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ne zaman Mekke'den çıkıp Medine'ye gideceğini bu aileyle Hazreti Ali'den başka hiç kimse bilmiyordu. Evet efendim, büyük yolculuk için hazırlık yapılıyor. Peygamber Aleyhisselam Mekke'den ayrılıp Medine'ye gideceği netleşince Hazreti Ali'yi çağırıyor. Çünkü yanında Mekkelilerin emanetleri vardı. Onları sahiplerine vermesini, ondan sonra da ardından Medine'ye gelmesini tembih ediyor. İşte burası biraz üzerinde durmamız gereken kısımdır, bölümdür efendim. Çünkü Müslüman kendisine güvenilen insandır, mümin, emin insandır. Ve bizim en büyük vasfımız da bu olmalı. Emniyet, emanet, emin, güvenilir olmak. Bizim en büyük vasfımız güvenilir olmak olmalı efendim. Evet efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın doğruluğunu ve eminliğini bilip tasdik etmeyen tek kişi yoktu Mekke'de. Bu yüzden en azılı müşrikler bile kıymetli mallarını kendileri saklamaktan korkarlar, ona emanet ederlerdi. Mekke müşriklerinin büyük bir çoğu, lider bazında yalnız, iman etmedikleri halde telef olmasından, çalınmasından, kaybolmasından, başına bir iş gelmesinden korktukları kıymetli eşyalarını muhafaza etmek üzere Resulullah Aleyhisselam'a emanet ediyorlardı. Çünkü o emin kişinin her şeyde olduğu gibi mal mülk korumasında da en emin olduğunu biliyorlardı. Yine çünkü en emin kişinin olduğunu, en emin yerin de onun yanı olduğunu çok iyi biliyorlardı. İşte biz de bunu söylemeye çalışıyoruz. Kaybettiğimiz bizim güvenilirliğimizi kaybettik. Yani Müslümanım demek aslında birçok şeyi içine alır. Müminim demek birçok şeyi içine alır. Biz sanırım bu güzel sıfatların, vasıfların içlerini boşalttık ve bu güveni kaybettik. Bırakınız bizim dışımızdakilerini, kendi aramızda bile güvenimiz kalmadı. O yüzden bu tarz sohbetler dinlerken, yaparken, yazarken, okurken her ne olursa hep biz şunu sorgulayacağız. Ben ne kadar güvenilir biriyim? Yani filankese güvenebilir miyim? Tabii bu soruda yeri gelir sorulur ama peki ben ne kadar güvenebilirim? Yani başkası benim için şuna ne kadar güvenebilirim diye düşünüyorsa ya da adımız anıldığı zaman o mu çok güvenilir bir insandır diyebiliyorlar mı acaba? Bakınız Resulullah Aleyhisselam'ı yani ona karşı o kadar hakaret ettiler, işkence ettiler, eziyet ettiler, bazı sahabilerini öldürdüler, çok şey yaptılar. Bütün bu hadiselerde, eylemlerde, olaylarda yine de kıymetli mallarını götürüp ona emanet ediyorlardı. Bütün kaynaklarımız yazıyor bunu. Bakın en son öldürmeye karar veriyorlar. Yine malları onun elinde. Kıymetli mallar. Aleyhisselam böyle emin bir insan. Efendim biz şimdi hemen yine Hazreti Ayşe annemiz olan kısmını görelim. Peygamberimiz Aleyhisselam müşriklerin kendisini öldürmek gibi bir alçakça plan kurduklarını bildiği halde emanetlerinin kendilerine iadesi için Hazreti Ali'yi görevlendiriyordu. İşte bunun altını çizmek lazım. Ya. Yani ben de bir kişinin emaneti olsa ben haber alsam ki o beni öldürmek için plan kuruyor. Ne yaparım acaba? Bir düşünelim işte. Madem Aleyhisselam örneğimizdir. En güzel örnek diyor Kur'an-ı Kerim. Üsve-i Hasene diyor Kur'an-ı Kerim. Örnek alacağız. Biz emin olacağız. Emin. İki cihan sultanı böylesine nazik bir anda bile emanette düşünüyor ve onların sahiplerine teslim edilmesi için Hazreti Ali'ye görev veriyordu. Hazreti Ali'nin görevi bu kadar değildi tabi. Dünya tarihinde eşi ve benzeri görülmemiş bir görev daha veriliyordu ona. Ey Ali buyurdu Aleyhisselam. Bu gece benim yattığım yere sen yat. Benim yatağıma sen yat. Şu yeşil örtümü de iyice üzerine bürün. Korkma. Sana onlardan senin hoşuna gitmeyecek bir şey erişmeyecektir. Bu gece benim yerime yatağıma sen yatacaksın ey Ali. Şey ya Resulallah hani öldürmek için karar aldılar ya yani bir tehlike olur mu olmaz mı diye kıvırtmadı Hazreti Ali. Lebbeyk ya Resulallah. Bitti. Tam teslimiyet. Lebbeyk buyur başımın üstüne ya Resulallah. Hazreti Ali hiçbir korku ve endişe duymadan Peygamberler Sultanı'nın yattığı yere yatacak ve onun yeşil örtüsünü de üzerine örtünecekti. Öyle de yaptı. Onun yerine yatar yatmaz Peygamber Aleyhisselam'ın yatarken ve daha sonra sabahleyin yataktan kalkınca yapılmasını tavsiye ettiği dualardan birini okudu. Konum Hazreti Ali olmadığı için buraya geçiyorum. Ama burada bir şey atlamayalım. Kaynaklarımızda aslında bu malumat var fakat genelde kıyıya köşeye sıkıştığı ve olay hicrete kilitlendiği için gözden kaçıyor Hazreti Ayşe annemizle ilgili. İleriki zamanlarda bazı problemlerden dolayı Hazreti Ali Efendimiz ile Hazreti Ayşe annemizi karşı karşıya getirenlerin önlerine koyuyorum bu tabloyu. Bu hadiseyi haber alan Hazreti Ayşe annemiz ağlıya ağlıya babasına yönelir. Ey Resulullah'ın arkadaşı sevgili babam der. Ben eminim bunu sen de yaparsın. Resulullah'ın hayatı için onun yatağına yatarsın. Bunu ben de yaparım. Bunu herkes yapar. Ama Allah şahit ki Ali'nin onun yatağına yatıp onun örtüsüyle örtünmesi demek, senin yerine ben öleyim ya Resulallah demektir. Emanetler bir yana ama, yani bir şekilde onun yatağına, örtüsüne değil de başka bir tarafta kalırdı olması emanetler. Ancak Ayşe annemiz burada bize şunu söylüyor. Ali'nin bu yaptığını diyor hiç unutamam. Ali, Resulullah'ın en sevdiği sahabilerinden, amcaoğullarından. Ama o gece Ali kendi hayatını Resulullah'a feda etmiştir. Ayşe annemiz bunu söylemiştir. Kaynaklarımızda var. Ayşe annemiz işte ifk olayına kadar ki gelecek o günlerde erişirsek eğer sizinle paylaşacağım. Hazreti Ali hakkında sürekli iyi şeyler söylemiş, çok yakın durmuş, çok da sevmiştir. İleride araya neyin girdiğini söylemeye inşallah çalışacağım. Ancak tekrar tekrar söylüyorum efendim, tekrar tekrar. Hazreti Ali Efendimizin Resulullah'ın yatağına yatması, onun yerine hayatını ortaya koymasını Hazreti Ayşe annemiz sürekli diline dolar, sürekli onu övgüyle anar. Ona ileriki zamanlarda Medine'ye gidince sürekli hediyeler gönderirdi Hazreti Ali Efendimiz'e. Evet. Efendim Resulullah Aleyhisselam her türlü tedbiri aldıktan sonra Allah'a tevekkül ederek beklemeye başladı. Neticede Resulullah Aleyhisselam biliyorsunuz Yasin suresini okuyarak, ilk ayetlerini okuyarak müşriklerin arasından çıkıp gitti. Ev sarılmıştı. Buraya bu cümleyi anlamak için biraz geri döneyim. Akşamın karanlığı basınca hain müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evini kordon altına aldılar. Kat kat çevirdiler. Her tarafını. Çember içine aldılar. Çeşitli kabilelerden seçilmiş olan hain cellatlar, cellat adamlar Peygamber evinin kapısı önünde toplandılar. Peygamberimizin örtüsü içine bürünüp yatan Hazreti Ali'yi Peygamberimiz zannettiler. Evin kısa duvarlarından damına çıkıp oradan içeri girmeye kalkıştıkları zaman olayı gören bir kadın çığlık koparıverdi. Bunun üzerine yakalanıp rezil olmaktan korkarak hemen gerisin geriye atıldılar. Sabaha kadar kapı önünde beklemeye karar verdiler. Efendim genelde atlanır burası. Önemli aslında bu. Neden evi kuşatıp beklediler de kapıyı kırıp içeri girmediler sorusu aklınıza gelir. Ki bana çok sorulmuştur bu soru. Efendim onlar da yani onların örf ve adetlerine göre bir insan evini basıp evinin içinde öldürmek büyük bir alçaklıktı. Alçaklık ayıptı yani. Böyle sayıldığı için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kainata yüzüstü hürmetine yarattığı sevgili peygamberinin evinden dışarı çıkmasını bekliyorlardı o yüzden. Çıktığı anda hep beraber üzerine bir kişinin vuruşu gibi kılıçlarını indirecekler. Fakat o tedbirlerin en güzelini almıştı. Efendim Allah'a güvenmek esastır. İmandandır. Ama tedbir almak da Allah'ın emrindendir. Tedbiri almadan sen soğukta pencereyi açık bırak, hasta olmam Allah'a tevekkül ettim deyip yat. Rüzgar çarpar hasta olursun. Pencereyi kapatacaksın, üstünü örtüneceksin. Bu tedbirdir. Tevekkül ondan sonra gelir. Peygamberimiz Aleyhisselam dışarıda kendisini gözetleyip bekleyen canavar müşriklerin yanına çıkıyor. Eline bir avuç toprak alıyor ve oradakilerin başlarına saçıyor. Burada bazı konuşmalar var. Ebu Cehil bir şeyler söylüyor. Aleyhisselam onu duyuyor. O da ona cevap veriyor. Fakat Ebu Cehil duymuyor. Konum bu olmadığı için buraya girmiyorum. Saçılan bu toprak hain canavarların hepsine isabet ediyor. Yüce Allah her şeye kadir tabi. İşte burada da bu canavarların görmelerine ve duymalarına mani oldu. Hepinizin bildiği gibi ve az önce söylediğim gibi Resulullah Aleyhisselam Yasin-i Şerif suresinin ilk ayetlerini okuyarak aralarından rahatlıkla geçip gitti. O hainler bakar kör olmuşlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı görememişlerdi. Birbirinden ayrı, yan yana iki alemde gibiydiler. Hiçbirisi yanından geçen Resulullah'ı görmemiş, görememiş, ayak seslerini bile duymamıştı. Peygamberler Sultanı aralarından rahatlıkla elini kolunu sallaya sallaya geçip gitmişti. Efendim evin etrafını çevreleyen bu hainler hala Resulullah Aleyhisselam'ın evde bulunduğu kanaatindeydiler. Heyecanla sabahı bekliyorlardı. Eve geceleyin baskın yapmalarına engel olan şey az önce söylediğim gibi bir insanı evinde öldürmenin, evine baskın yapmanın pek çirkin bir hakaret, bir hareket olarak kabul edilmesiydi. Buna rağmen bu çirkinliği bile denemişler ama yakayı ele vermişlerdi. Bunu da gördük. O eninde sonunda bu kapıdan çıkacaktı diye düşünüyorlardı. İşte o zaman fırtına gibi hücum eden bir sürü canavar kollarını bütün kuvvetiyle vuracak, havada kavisler çizecek olan o hain kılıçlar birbiri ardınca inip kalkacak ve 13 yıldır yürütülen büyük kavganın son perdesi burada kapanmış olacaktı. Bu onların hesabıydı. Ancak bunların üzerinde hesap olan Allah Teala vardı. Celle Celaluhu. Ve Allah'ın kulu da Allah'ına tam bir teslimiyet ve tevekkül içinde olduğu halde bir beşer olarak bütün tedbirleri almıştı. Neticede heyecan ne derece yüksek olursa olsun zaman yine hep aynı tempo ile geçer bilirsiniz. Hain planın başarıya ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için yanlarına gelen bir müşrik heyet yandaşlarının halini görünce şaşırıp kaldı. Ne yapıyorsunuz burada siz diye çıkışıyor. Bilmez gibi konuşma. Onu bekliyoruz Resulullah Aleyhisselam için. Vallahi o sizin yanınızdan çıkmış. Sonra da sizden başına toprak saçılmadık kimse bırakmayıp işine gitmiş. Siz kendinize yapılan şeyi görmüyor musunuz? Canavar müşrikler her biri ellerini başlarına üstlerine sürünce bakınca üst başlarının toz toprak olduğunda kaldığını gördüler. Birbirine öfkeyle bakıp homurdandılar. Bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Sonra da içeriye bakıp Peygamberimiz Aleyhisselam yatağında yatan Hazreti Ali'yi görünce Peygamberimiz sanarak rahatladılar. Vallahi işte o. İşte orada. Örtüsünün içinde uyuyor. Bekleyelim. Böylece hain suikastlarını gerçekleştirmek için sabaha kadar beklediler. Evde bir kıpırdama sesi gelince refleks bir hareketle eller kılıçlara gitti. Fakat sabah namazı esnasında onun yatağından kalkan Hazreti Ali'yi görünce neredeyse çılgına döndüler. Hazreti Ali'nin üzerine saldırıp bir yandan tartaklamaya, bir yandan bağırmaya başladılar. O nerede? O nerede? O da kim? Bilmez gibi konuşma işte. Amcan oğlu Muhammed nerede? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali hem espri hem hakikati söylüyor aslında. Siz onun sürekli buradan çıkıp gitmesini istiyordunuz ya. O da çıkıp gitmiş işte. Bana niye soruyorsunuz? Sağa sola koşturdular. Küfürler birbirini takip ediyor. Sinirler alabildiğine geriliyor. Nereye giderdi bu adam? Her biri onun bu eve girdiğine ve bu evden çıkmadığına ama şu anda evde bulunmadığına yemin edebilirdi. Her tarafa tekrar tekrar baktılar. İğne deliğine kadar derler ya, her tarafa. Yoktu işte, yoktu. Kuş olup uçmuştu sanki. Hazreti Ali'den onun yerini öğrenmek için çekip çekiştirdiler Hazreti Ali'yi, tartakladılar. İstedikleri cevabı alamayınca Kabe'yi yanına götürüp bir süre orada hapsettiler. Fakat zaman öldürmemek için bir an önce onu elimizden kaçırmayalım diye Hazreti Ali'yi bırakıp Resulullah'ın peşine düştüler. İşte bu olayları öğrenen Hazreti Ayşe annemiz ağlamaya başladı. Niçin ağladığı sorulunca sevinçten dedi. Arkasından da ekledi. Ben ilk defa sevinçten bir adamın ağladığını gördüğüm kişi babam Ebu Bekir'dir. Siz de beni görün. Ben de onun kızıyım. Ali'nin yaptığını ağladım. O yiğitliğini ağladım. Resulullah Aleyhisselam için hayatını ona feda etmesine ağladım diyecek Hazreti Ayşe annemiz. Radiyallahu anha. Evet. Efendim, Hazreti Ebu Bekir ve ailesi her şeyiyle hazırlanmışlardı. Hazreti Ayşe annemizin sevgili babası gözünü kırpmadan bekliyordu. Bu gece hayatlarının en muazzez, en mukaddes yolculuğuna çıkacak, Peygamberler Sultanı'na arkadaş olma şerefini elde edecekti. Şimdi Aleyhisselam geldi ya onlara, gündüz vaktiydi, işte öğlen vaktiydi. Konuştular, anlaştılar, evine geri döndü. Hazreti Ali ile işte konuştu, akşam oldu, gece oldu, emanetleri verdi. Gece yarısı evinden çıktı, sabaha doğru bunların evine geliyor. Efendim, bütün aile dikkatli bir şekilde dışarıyı kolaçan ediyor. Hiçbiri uyumamış, pür dikkat sağa sola bakıyorlar. Resulullah Aleyhisselam her an gelebilir. Artık el ayar çekilmiş, tabii gece yarısını geçmiş. Sokaklar korkunç bir ıssızlığa bürünmüş. Vakit yaklaştıkça heyecan da artıyor. Karanlıklar arasında dolaşan gözleri belli belirsiz bir hayalin yaklaşmakta olduğunu gördüğü zaman artık kalplerine söz dinletemiyorlardı. Hele hele Hazreti Ayşe annemizin kalbi öylesine gümbür demeye başlamıştı ki neredeyse bütün cihanı ayağa kaldıracak kadar. Heyecanlatmak da haklıydı. Karanlıkları yarıp giren oydu çünkü. Peygamberimiz Aleyhisselam kendi evinden çıkıp Hazreti Ebu Bekir'in yani Ayşe annemizin evine geldi. Sevgili babası büyük bir heyecan, aşk ve muhabbetle kapı önünde karşıladı. Aleyhisselam'a kapıyı çaldırmadılar. Buyur ey Allah'ın Resulü, annemiz, babamız, canımız, kanımız sana feda olsun. Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Esma ablası ve evdeki diğer aile fertleriyle beraber alelacele efendim hazırlanmış olan yolculuk şeylerini toparladılar. O anda dağarcığı bağlayacak bir şey bulamayınca Hazreti Esma ablası belindeki kuşağı çıkarıp iki parçaya bölerek dağarcığa bağladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Esma'nın fedakarlığını ve mahir hareketlerini seyredip gülümseyerek bakınız ne buyuruyor. Ey Esma, buna karşılık sana cennette iki kuşak bahşedilecek. Cennette iki kuşak sana verilecek. Fidâki ebi ve ummi ya Resulallah diyor Hazreti Esma radıyallahu anh'a. Annem, babam, canım, kanım sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Hazreti Esma radıyallahu anh'a büyük bir sevinçle böyle cevap veriyor. O günden sonra Hazreti Esma ablası Ayşe annemizin zatun nitakeyn yani iki kuşaklı diye anılır oldu. Efendim bu sahne ya burada olduğu gibi evde ya da Sevr Dağı mağara önünde yaşandı veya iki kere yaşanmıştı olabilir diye efendim yorumları size aktarayım. Ben de bu yorumdayım. Yalnız bu hadisenin evde yaşandığını, bu kuşak bölme hadisesinin yaşandığı rivayetleri olduğu gibi Sevr Dağı'nda yaşandığı rivayetleri de var. İnşallah oraya sıra gelince benim söylemeye niyetim var ama ola ki arada kaynar diye burada söylemiş olalım. Ben şimdi bu sahneyi okuduğumda, dinlediğimde yani öylesine fedakarlık ki işte belimdeki kuşağı bile işte Allah yolunda feda etti diye bazen derdim kendi kendime ya alt tarafı kuşak ya bunun neresi fedakarlık? Dedim biraz çalışayım hadise nedir diye. O yüzden ikinci sahnesi Sevr Dağı'nda olduğunu düşünüyoruz. Çünkü evde yani dağcıkların boçanın ağzını bağladı amenna. Ancak Sevr Dağı'ndaki sahnede bunlar deveye yüklenecek. Bunlar birbirine bu sefer bağlanacak. Muhtemelen bir de orada olmuştur bu sahne. Hani evde kuşağı çıkardı bağladı. Çok büyük bir hadise olmasa bile Sevr Dağı'nda bağlanması çok önemlidir. Çünkü onların kıyafetlerinde, giysilerinde kuşak önemli bir tamamlayıcı fonksiyon icra eder. Kuşak. Bellerine kuşak. Kaldı ki Hazreti Esma da o günlerde efendim hamiledir. O günlerde. Ve Sevr Dağı'nın tepesinde Resulullah'ın bindiği, babasının bindiği işte o develere yükleri koymak için birbirlerine bağlama noktasında bir bağ yetmeyince belindeki kuşağı çıkaracak, iki parçaya bölüp onları bağlayacak ve aleyhisselam zatun nitakeyn diyecek. Yani erkeklere göre söyleyeyim, kemersiz dolaşamayacağımız pantolonumuzun kemerini o dağ başında veriyoruz ve o şekilde eve pantolonumuzu tuta tuta nasıl geliyoruz? Biz erkeğiz. Bu hanım hem de hamile. Yani bir taraftan kemerle kendisini sıkı sıkıya bağlama ihtiyacı var. Diğer taraftan elbisenin tamamlayıcı unsuru ama buna rağmen çıkarıp orada bu yükleri bağlaması o zaman en önemli bir şeyi vermesi noktasında fedakarlığı biraz daha net anlaşılmış oluyor gibi. Elbette bu kadar değil ama zannediyorum bu sahneyi hanımlar çok daha iyi anlayacaklardır. Ben bu bölümü şundan bitireyim. Hazreti Ayşe annemiz efendim burada güzel bir ifade kullanacak. Şimdi Hazreti Esma ablası sadece basit bir çifte kuşaklı olmuyordu. Aynı zamanda cennetlik oluyordu. İşte bunu kaçırmayalım. Allah Resulü ona cennette iki kuşak verilecek diyordu. Cennette iki kuşak. Yani cennette kelimesi müthiş bir müjdenin hakikati oluyordu. Ey sevgili ablam ne mutlu sana ki en yetkili tarafından cennetle müjdelendim. Evet ey sevgili Ayşe kardeşim gerçekten müjdelerin en yücesini aldım ben bu gece diyecek. Evet efendim onların hayatlarındaki modeller, güzellikler saymakla bitmez. Ama biz bu seferlik yine burada noktayı koyalım. İnşallah kalan bölümlerini sonraki haftalarda sizlerle paylaşmak üzere o güzel insanların güzelliğini hayatımıza geçirme arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet